Ayrım 3, sayfa 15. Kalbim eski günlerin özlemiyle dolu, hemen hemen pişmanlığı andırır bir acı içinde, tekrar Sally'e dönüp hayatımın orada kalmış ipliklerine, kişilik dokum yırtıldığı zaman kopup orada kalmış ipliklere bir göz atmaya karar verdim. İçimden her işimi yüzüstü bırakıp hemen o akşam koşmak geldi. Ama sıradan hayatın da hayallere özgü hızlı tempoları reddedişinde her zaman yoğun bir ironi vardır. Benim de kendime bir tatil ayarlayabilmem için aradan 3 yıl daha geçmesi gerekti. Ancak 48 yaşımda 15 günlük bir tatil için Sally'e dönebildim. 3 gündür buradayım, dolaşıyorum. Kendi kendime yürüyüşler yapıyorum. Hatta kendime bir de okul defteri satın aldım. O yazın anılarını not edebilmek için. Şu anda nehrin kenarında koca ağacın altında oturmuş o deftere yazmaktayım. Burada geçirdiğim ilk yazı hatırlıyorum. Sally aradan geçen çeyrek yüzyıl içinde dış görünüşüyle pek az değişmiş. Gazinonun banyoların yapısı yine öyle Second Empire tarzında süslü püslü, restoranlar yine eskisi gibi bir garip dekore edilmiş. Ama eskimiş boyalarda onarım bekleyen yıkık dökük havada bir melankoli hissediliyor. Çünkü bir kadının orta yaşa geldiğinde kendini de azayıp rahat etmesi hoş karşılanmamaya başladığından beri Sally artık moda bir yer olmaktan çıkmış bulunuyor. Bugünlerde orta yaşlı kadınlar gerek kendilerine bakış açıları, gerekse dıştan zorlanan idealler nedeniyle hep gençmiş gibi davranmak zorunda kalıyorlar. Makyaj malzemelerinin hilelerini öğreniyorlar, eğlence hayalinin peşinden koşuyorlar, onu bir amaç sayıyor, hiçbir zaman doyuma varamıyorlar. Yine de Fransız doktorluğunun su tedavisiyle ilgili branşı ekonomik durumlarla ve modayla ilgili değil demek cesaret ister. Kadınların Sally'e gelmesi kesildikten pek az sonra kaplıcaların suyunun gerizekalı çocukların tedavisine gereken ısıya, tuza ve minerallere sahip olduğu keşfedildi. Gazino ve küçük oteller bu tür bahtsızların yıl boyu kaldığı yerler haline geldi. Şanssız çocuklar böylelikle anne babalarının günlük hayatından uzakta yaşar oldu. Bir zamanlar şık bayanların dolaştığı kaldırımlarda şimdi bu çocukları banyolara götüren iri kırım kıyım bakıcı kadınlar dolaşıyor. Çocuklar ılık suların içinde debeleniyor, banyo sularından günlük dozlarını yutarken yüzlerini gözlerini buruşturup duruyorlar. Ama benim savaştan önceki o yaza ait anılarımı hatırlayıp yazmamı zorlaştıran genel havanın ve müşterilerin gösterdiği bu değişiklik değil. Aslında Sally 1920'lerle 1930'ların çirkin mimarlık dönemini iyi atlatmış bulunuyor. Nice tatil köyünü berbat eden bu furyadan tam o sıra gözden düşmüş olması kurtarmış onu. Bu yüzden büyüyüp modernleşmemiş. Çevrenin değişmemiş olması daha kolay hatırlamama yol açıyor. Her anı bir başka anıyı da yeniden kıpırdatıyor. Bir başka sesi kulağıma getiriyor, belleğimin derinliklerinden bir başka suratı canlandırıyor. Ayrıca bugünle çeyrek yüzyıl önceki o yaz arasında bir köprü daha var. Şimdi de çevrede yeni bir savaşın fısıltıları dolaşıyor. Havada yine melankolik bir heyecan var. Çekingen bir isteri, sinsi bir vatanseverlik ateşi salgın halinde. Tüm planlar ve projeler askıya alınmış. Seferberliği yarı bekler durumdaki gençlerin cesur konuşmalarında bir tür umutsuzluk, ortak nitelik gibi görünüyor. Ama bugünlerde o eski Ağustos arasındaki fiziksel ve duygusal paralelliklere rağmen ben yine de anılarımı dile getirmekte güçlük çekiyorum. Sorun hatırlamakta değil, her noktayı tek tek çok iyi hatırladığım halde bir araya getirdiğim zaman ortaya yanlış bir ezgi çıkıyor. Hem sesleri ve biçimleri çarpıtan da yalnızca aradan geçen yıllar değil. O olayların büyük savaşın öteki yanında yer almış olması yapıyor bunu. Arada tecrübenin de acının körfezi var. O körfez 200 yılı, iki kültürden birbirini ayırıyor. Benim gibi hayatları büyük savaş tarafından ikiye bölünmüş olanlar, gençliklerini biten, son bulan bir kıtanın kıyısında kalmış gibi görürler. Hemen hemen yabancı bir dünyadır orası. Üstelik hem temposu hem de dokusu farklıdır. Yaptığımız, söylediğimiz şeyler, amaçlarımız ve yöntemlerimiz bugünkünden farklı etkiler doğururdu o zaman. Bu nedenle o günlere ait olayları tıpatıp tarif edip yine de gerçeğin uzağına düşmek çok mümkündür. Ama ben kendi kendime Katya'nın yazına ait anıları yeniden ziyaret edeceğime, elimle onlara yeniden dokunacağıma, yeniden onların içinde hissedeceğime söz verdim. Ve bunu yapacağım. O anıları anlam taşır biçimde kaleme almasam bile. Katya'yı ilk önce uzaktan gördüm. Ben yine tam burada, nehir kıyısındaki bu koca ağacın altında oturuyordum. Defterim yine şimdi olduğu gibi kucağımda açıktı. Sözüm ona meditasyon yapıyormuş gibi görünüp aslında hayal kuruyordum. Birden başımı kaldırınca onun uzamış çimenler arasından bana doğru yürümekte olduğunu gördüm. Hazır şapkamın kenarı altından gözümü kısarak yönelttiğim ilk bakış sıradan bir bakıştı. Ondan sonra tekrar kendi düşüncelerime döndüm. Ama bir an sonra dikkatim yeniden ona yöneldi. Sonradan kendi kendime onun bana yaklaşmasının önemli olduğunu o sıra hissettim demiştim ama tabii aslında böyle bir şey yoktu. Dikkatimi çeken herhalde onun o uzun adımlarındaki kararlılıktı. Sally'nin havasından ve suyundan yararlanmaya gelen bayanlar genellikle parkın patikaları üzerinde dikkatle geliştirilmiş bir aldırmazlık havası içinde birbirleriyle dedikodu ede ede dolaşırlar, ikişer ikişer gezerlerdi. Bayanların parkta tek başına dolaşması hoş görülmezdi o sıralar. Katya'nın amaç dolu yürüyüşünde ise gezinti temposundan eser yoktu. Yaklaşması beni biraz utandırdı, biraz da kararsızlık soktu içime. Parkta başka kimse olmadığına göre bana gelmekte olduğunu anlamıştım çünkü. Ayağa kalkıp onu selamlamalı mıydım? Kız bana yabancı olduğuna göre bu biraz fazla atak bir hareket olmaz mıydı? Ama bir yandan sırtım ağaca dayalı, defterim kucağımda açık, şapkam gözüme inik pozda nasıl karşılardım onu? Basit sosyal olaylardan böyle utanç vesileleri çıkarmak, kararsızlığa uğramak için insanın hem çok genç hem de belli bir huyda olması gerekiyor. Ben de tam o yaşta ve o huydaydım. Yerimde doğruldum. Tiyatro sahnesindeymiş gibi bir edayla sağıma soluma baktım. Kızın bana gelmekte olduğunu varsayacak kadar küste olmadığıma göre kime gittiğini araştırıyormuş gibi bir havaya girdim. Sonra ayağa kalktım, şapkamı elime aldım. Dudaklarımı amaçsızlık yerine yerleştirdiğim garip gülümsemeyle onun yanına varmasını bekledim. Karşımda durduğu zaman, küçük hanım dedim. Siz Doktor Monjean mısınız? Hayatım bana yüklediği yüklerden biri de o, evet dedim. Yalnız kaldığım zaman çeşitli sosyal karşılaşmaların provasını yapmak ve basit sorulara kültürlü ve ilginç sandığım cevaplar geliştirmek başta gelen meraklarım arasındaydı. Yarattığım etki her zaman yapay ve yapmacık olur, sözler ağzımdan çıkar çıkmaz her seferinde pişman olurdum. Erkek kardeşim bir kaza geçirdi doktor. Bunu söyleyişindeki rahatlıktan durumun pek de acil olmadığı anlaşılıyordu. Ya, parkın karşı tarafına baktım. Sanki birini görmeyi bekliyordum. Bir dost ya da erkek kardeşin kendisi. Çevrede başkaları varken kim bir genç kızı tek başına yollardı doktor çağırmaya? Ya, kardeşiniz nerede şimdi bayan? Kaşlarımı soru sorar gibi hafif kaldırdım. Adını söylemesini bekledim. Evde. Evde mi? Evet, biz Echeverria'da oturuyoruz. Biliyor musunuz o evi? Bilmediğimi itiraf ettim. Moleon yolu üzerinde, Sally'ye 2,6 kilometre uzaklıkta. Bu dakika ifadeye gülümsemeden edemedim. Tam 2,6 kilometre mi? O evet anlamında başını salladı. Gidelim mi? Aa tabii, ama çantamı almak zorundayım. Daha ona kolumu uzatmama fırsat tanımadan hemen dönüp kasaba meydanına doğru yürümeye başladı. Ben de çaresiz kendimi ona yetişmeye çalışır buldum. Şey, kasabaya nasıl geldiniz? At arabanız mı var? Bisikletimle geldim. Bisikleti meydanda bıraktım. O günlerin genç kadınları zaman zaman eğlence ya da gösteri olarak bisiklete biraz binerlerdi ama bisikleti bir taşıt aracı olarak kullanmak adet değildi. Usul kuralları da giyim kuralları kadar katıydı henüz. Bu genç kızın her iki kural kategorisinde de meydan okuması bana ilginç geldi. Bana kardeşinizin geçirdiği kazayı anlatır mısınız bayan? Trevil diye karşılık verdi sonunda soruma. Yo, pek ciddi bir şey olduğunu sanmıyorum doktor. Bisikletinden düştü.
Bisikletinden mi?
Evet, yarış yapıyorduk, o düştü.
Yarışa, anlıyorum.
Yüzünün yandan görünüşüne baktım. Güneş yanığı, yanağındaki sağlıklı renk beni birden etkiledi. Orta sınıf kadınların soluk görünmesi modaydı. Hem güzellik sayılıyordu hem de kişinin boş vakti olduğunu kanıtlardı. Başına şapka da giymemişti. Herkesin fırfırlı, geniş kenarlı şapkalar giydiği günlerde bu pek sportmence bir davranıştı. Kadınlar otomobil ya da at gezintilerine bile şapkayla çıkarlardı o sıra. Gür siyah saçlarını geri çekip gevşek bir topuz halinde toplamamıştı. Kurtulan saçlar şakaklarına dökülmekteydi. Herhalde 2,6 kilometrelik bisiklet yolculuğu sırasında uçmuş, dağılmıştı saçları. Onu güzel diye tanımlamak doğru olmazdı. Çünkü çizgilerinde gereğinden fazla canlılık vardı. Günün pasif, tombul güzellik anlayışına hiç uymuyordu. Sanırım ona hoş bir kadın demek daha doğruydu. Bence gerçekten çok hoştu. Ensesinin zarif kavisine, orada virgül gibi kıvrılmış kısacık buklelerine bakıyordum ki o da bana döndü. Gözleri sanki kendisine neden öyle bakıp durduğumu soruyordu. Ben hemen, şey kardeşinizin neresine ne oldu diye sordum. Sağ solu sıyrıldı tabii. Belki de kırık falan vardır ama beyin sarsılması yok. Kaşlarımı çattım. Hayranlık duydum bayan Trevil. Tıptan anlıyor gibisiniz. Omuzlarını kaldırdı, dudağıyla puflayıp yüzüne gelen bir tutam saçı köylüler gibi havaya uçurdu. Sokak çocukları yaparlardı bu hareketi. Bir şeyi önemsemediklerini belirtmek için. Pek sayılmaz dedi. Ama birçok insan, hele de kadınların hepsi, kaburga nedir, köprücük kemiği nedir hiç bilmez. Bir yaz anatomiye ilgi duymuş, birkaç kitap okumuştum. Hepsi o kadar, esrarengiz bir yanı yok. Bir genç kızın anatomiye ilgi duymuş olduğunu 1914 yılında itiraf etmesinin ne etkiler yaratacağını nasıl tarif edebilirim? Günümüzün modern dilberlerinden birinin pornografiye hayranlık duyuyorum demesi gibi bir şey. Çağın kibar konuşma geleneği insan vücudunun varlığından haberdar olmayı bile reddediyordu. Nerede kaldı bölümlerini tek tek ele almak? Parktan çıkmış Salin'in ağaçlı ana yolundan hastaneye doğru yürüyorduk. Karşı kaldırımdaki iki kadın durup genç doktorun yanında şapkasız yürüyen kız hakkında birkaç kelime fısıldaştılar. Gerçekten de Katya'nın Oğuz'un atletik adımlarındaki canlılığın kadınsı görünmediği ortadaydı. Günün kadınları mıymıntıydı demek haksızlık olur ama herhalde koca adımlarla pat pat yürümek de pek olağan değildi. Sanki bir yere acele yetişmesi gerekiyormuş gibi bir küçüklük gösterirdi böylesi. Kardeşinizde beyin sarsılması olmadığını nereden anlayabildiniz diye sordum. Gözüne ışık tuttuğum zaman göz bebekleri küçülüyor. Konuşurken sesinde herkesin bildiği basit bir şeyi tekrarlar havası vardı. Başka nasıl anlaşılır beyin sarsılması? Gerçekten de başka nasıl anlaşılır dedim yapmacık bir şaşkınlıkla. Herhalde o yaz okuduğunuz tıp kitapları teşhis konusunda da değiniyor olmalı. Yürümeyi kesip bana döndü. Sesimin tonu onu şaşırtmış gibiydi. Gözleri dengemi bozacak biçimde benimkileri aradı. Ciddi soru sorma ifadesi eğleniyormuş gibi bir gülümsemeye karışmıştı. Bu ifadenin ona özgü olduğunu daha sonra anladım. Çok sevdiğim bir ifade. Demek sizin alanınıza izinsiz girme suçu işlemiş bulunuyorum öyle mi? Dedi. Özür dilerim. Yo hiç ilgisi yok diye itiraz ettim. Yok mu? Elbette yok. Aslında açık konuşmak gerekirse sırıttım. Doğrusu bilgili doktor rolü bana düşer. Siz ise çaresizlik içinde bilgiye hayranlık duyan hasta rolü oynamalısınız. Gülümsedi. Gelecek karşılaşmamızda elimden geldiği kadar çaresize hayran görünmeye söz veriyorum. Böylesi daha iyi. Siz de bilgili doktor olacaksınız. Yani bilgili genç doktor. Genç ama vakarlı. Elbette vakarlı. Baksanıza doktor, hastaneye çoktan geçtik desem vakarınız sarsılır mıydı? Ne? Gerçekten geçmişiz. Nereye gittiğimi unutmuş görünmek, yanımdakinin dikkatini sınamak için uyguladığım bir yoldur. Çok kurnazsınız. Teşekkür ederim. Ben eşyalarımı hazırlarken içeriye girmek ister miydiniz? Sağ olun, istemem. Ben sizi burada beklerim. Doktor Gross'un arabasını ödünç aldım. Kasabadan çıkıp güneye doğru yola koyulduk. Toprak yolun iki yanındaki elma ağaçları öğle sıcağında çevreyi meyvelerinin kokularıyla dolduruyorlardı. Kendi kendime yaptığım tüm o ideal sohbet provalarına kendi sözlerimin üzerinden şıpır şıpır espri damlayacak kadar yoğunlaştırıp hazırlamış olmama rağmen söyleyecek hoş bir şey bulamıyordum. Ona gelince sosyal sohbetten pek hoşlanmazmış gibi duruyordu. Yüzünü güneşe doğru kaldırmış halinden memnun görünmekteydi. İki kere bana dönüp cömertçe ama her tür kişisel mesajdan uzak biçimde gülümsedi. Güneşin sıcağından zevk alıyor, arabanın hareketinden kaynaklanan rüzgardan hoşlanıyor, kendisine bunca zevki veren zamana o da geri gülümsüyordu. Ben de sevimli, isimsiz bir varlıkmışım gibi bu gülümsemenin içine alınıyordum. İlginç ya da esprili bir söz bulamayınca yine bilinen kalıplara dönmek zorunda kaldım. Buralı değilsiniz galiba küçük hanım dedim. Konuşmasında o güneye özgü, şarkı söyler gibi tonu olmadığı gibi kelime sonlarındaki E harflerini de atlıyordu. Değilim. B Bir an sessiz kaldı. Sonra herhalde tek kelimelik cevap biraz katı buldu. Biz banyolar için geldik dedi. Rahatsız oluyor olmalısınız. Kendi tatlı rüyasına geri dönmüş gibiydi. Birkaç saniye sonra uyandı. Özür dilerim, ne diyorsunuz? Önemli değildi. Öyle mi peki? Yarım dakika sessiz geçti. Rahatsız bir şey olmalı diyordum diye tekrarladım. Nedir rahatsız bir şey olan? İçimi çektim. Kasabadan bu kadar uzakta oturmak. Hem banyolara gelip hem de banyolardan bu kadar uzak bir yerde kalmak. Bu konuya girdiğime pişmandım. Ne onu ilgilendiriyor ne de bana avantaj kazandırıyordu. Aslında öylesini biz tercih ediyoruz dedi. O halde demek banyolar için her gün kasabaya inmek zorunda değilsiniz. Bunu söylerken onun her gün kasabaya inmediğini bağ gibi biliyordum. Çok küçük bir yerdi Sally. Ben de oldukça boş vakti olan romantik bir gençtim. Oraya sık sık iniyor olsa mutlaka görürdüm onu. Görmüş olsam o zaman da kesinlikle hatırlardım. Yol her gün inmiyoruz, hatta yol üstünde yaklaşmakta olan ihtiyar bir köylüye gülümsedi. Adam çenesini kaldırarak bu selama baskı usulünde karşılık verdi. Kız tekrar bana döndü. Aslına bakarsanız hiç inmiyoruz. Ama size banyolar için geldik derken yalan söyledim. Yalan mı? Gülümsedi. Sık sık mı yalan söylersiniz? O düşünceli düşünceli başını salladı. Genellikle insanın yapabileceği en kolay şey yalan söylemektir. Bazen de en nazik hareket olur. Buraya sağlık nedenleriyle geldiğimiz doğru. Gereksiz sorulardan uzak kalmak için de banyolara geldik dedim. Anlıyorum ama asıl neden, hemen susup güldüm. Neredeyse o gereksiz sorulara başlamak üzereydim dedim. O da benimle güldü. Eminim. Hah, geldik işte şu sağdaki yol.
3. ayrımın sonu, sayfa 24.